Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı.
Ayrım 13.
Yağmur dinince evden bir fırlayış fırladım ki oh. Tek bulut kalmamış, hava açmıştı masmavi. Toprak yağan yağmuru hemen çekmiş bir hoş kokuyordu. Güneş gözlerim kamaşmadan bakabildiğim kadar yumuşak, nedense her zamankinden daha yakınmış gibi görünüyordu bana. Havanın bu kadar çabuk açmasına, toprağın yağmuru bu kadar çabuk çekmesine, güneşin yumuşaklığına, yakınlığına şaştım. Ege'nin tadı bu türlü havalarda anlaşılır. Ege'de geçen yıllarımı, kalan sevgilerimi hep bu türlü havalarla birlikte anar özlerim. O güneşleri yakın duran masmavi göklerin altında, hoş kokan toprağın üstünde, soluk alırken gövdemin bütün ağırlığını yitirmiş, içim isteklerle dolu, oradan oraya uçacak sanırım kendimi, hele çocuksam. Çocuktum daha. İki kız, üç erkektik arsada. Babalarımız eve dönünceye kadar oynayacak uzun saatler vardı önümüzde. Kızlar aralarında ip atlamaya başladılar. Biz topu ortaya attık, paslaştık, şut çektik, bir süre oyuna başlamadan Abdoş'un gelmesini bekledik. Paslaşmaktan, şut çekmekten usandık. Abdoş hala görünmedi. Sabırsızlandık. Sonunda toprak kurumuş, gökler ısınmıştı yeniden. Nerede kalmıştı bu Abdoş? Gittik Abdoşların kapısını çaldık. Bir surat, annesi çıktı kapıya. Azarlayan bir sesle, Abdoş'un işi var dedi. Çarptı yüzümüze kapıyı. Abdoş evde mi değil mi onu bile anlayamadık. Arsaya dönünce kızlar, Cemile ile Ayten, bize bakıp bakıp gülmeye başladılar. Biz neye güldüklerini sordukça ellerini ağızlarına götüre götüre gülüyorlardı. İsmail bana, Hüsnü'ye baktı. Ben ikisine baktım. Hüsnü İsmail'le bana baktı. Üstümüzde başımızda gülünecek ne var diye arandık, bir neden göremedik. İlkin çekingen, şaşkındık. Ne gülüyorsunuz, ne var ortada gülecek diye boşuna yineledik. Ayten ne de olsa uzak duruyor, Cemile omuzlarını kısa kısa "Var elbette bir şey işte," diyor, kızdırıyordu bizi. Atıldım. Cemile'yi tutmak istedim, kaçtı. Biraz kovaladık. Arsanın ucunda, yıkık taş duvarların köşesinde sıkıştırdık. İsmail'le birlikte bileklerinden yakaladık. O yıl biraz koşsa oynasa, siyah önlüğünün koltuk altları terden ıslanıvermeye başlamıştı Cemile'nin. Saçlarının, koltuk altlarının kokusu hala burnumda. "Ay yapma," dedi soluk soluğa. Bileğini sıktım. "Söyle öyleyse." Uzaklaştıran bakışlarla İsmail'e baktı. "O gitsin söylerim." İsmail gücenmiş bir yüzle bir iki adım açıldı ikimizden. Cemile bu kez yaklaşan bakışlarla bana döndü. Söyleyeyim mi? İçimde bir şeyler ısındı ama yumuşamamaya çalıştım. Söyle hadi. Bileklerini bıraktım. Ellerimi yakaladı, kulağıma eğildi. Sıcak soluğunu yanağımın üstünde, kulağımın içinde duydum. Abdoş evleniyor, ona gülüyoruz. Böyleydi işte Cemile. Her gün kendisini yakalamam, örselemem için kışkırtırdı beni. Sonra ellerimi yakalar, diyeceği her neyse fısıldardı kulağımın dibinde. Kimse görmüyorsa ikimizi, sarıldığımız, öpüştüğümüz olurdu bazen. Habere inanmadım ama merakta bırakmamak, biraz da gönlünü almak için Abdoş evleniyormuş dedim yüksek sesle İsmail'e. Hadi oradan, Abdoş daha ne ki? İsmail, Abdoş, ben akrandık. Abdoş bırakmıştı okulu. İsmail'le ben ortaokulun birine gidiyorduk. Hüsnü bir yaş büyüktü bizden. İlkokulun beşindeydi o yıl. Cemile ile Ayten yemin ediyorlardı. Hem de yarın gece, perşembe gecesi evlenecekti Abdoş. Kendisinden 6 yaş büyük, 19'unda bir kızla evlendiriyorlardı Abdoş'u. Kızlar o kadar çok bilgi verdiler ki evlenmesi üstüne, inandık Abdoş'un evleneceğine. Oyunu falan unuttuk. Bir köşeye çekildik üçümüz. Daha 2 gün önce arsada çelik çomak birdir bir oynamıştık Abdoş'la. Söylememişti bize evleneceğini. Sokağa çıktığım ilk günden beri hiç ayrılmadığım Abdoş'a ilk kez bir kırgınlık duydum içimde. İsmail ile Hüsnü de aldatılmış sayıyorlardı kendilerini. Demek işlerini bizden gizli tutuyordu artık Abdoş. İyi ama bir kadının kocası olabilir miydi Abdoş? Daha geçtiğimiz kışa kadar o da kısa pantolon giyiyordu bizim gibi. Sünnet olalı yılı dolmamıştı daha. Üçümüzün de ne duyduğumuz, neden olduğunu anlamadan sarılıp öptüğümüz, evcilik oynarken ev dediğimiz yerde sarılıp kucaklaştığımız kızlar vardı ama neydi ki bu kadarı? Ondan ötesi üstüne bir güvensizlik vardı içimde. Abdoş ne biliyordu sanki bizden daha çok bu konuda? Kızın Abdoş'tan bu kadar büyük oluşu daha da ürkütüyordu bizi. 19'unda bir kız, koskoca bir kadın sayılırdı bizim gözümüzde. Hüsnü düşünceliydi, adam akıllı. Nasıl hakkından gelecek, becerebilecek mi diyordu İsmail. Orası kolay oğlum diyordu, kız öğretir. 19'unda kızların hızı, ateşliliği üstüne konuştuk bir süre. Üçümüzün de başından kendimizden büyük kızlarla bazı olaylar geçmişti. 3 yıl önce İsmail'lere bir akrabaları konuk gelmiş, akrabalarının o yaşlarda bir kızı varmış. Gece yere çocuklarla serilen yataklarda kızın yanına düşmüş İsmail. Uykusu arasında bir ara kızın ayıp yerini ellediğini duyar gibi olmuş. Gece yarısı kızın kollarını bacakları arasında uyanmış İsmail. Kız kaburgalarını kıracakmış gibi sıkıyormuş soluk soluğa İsmail'i. 19'unda kızlar bu türlü olur işte diyordu İsmail. Korkulur 19'undaki kızlardan. Konuşmalarımız uzadı gitti böylece. Derken sokağın başında Abdoş'la babası göründü. Babasının çatık kaşları, dik bıyıkları, ağır yürüyüşünün gölgesinde bizi hiç görmemiş gibi yaklaşıyordu Abdoş. Ayva tüyleri yeni yeni uzayan yüzüyle babasının yanında yaşlı bir ağacın her yanı çatlak çatlak kabuk tutmuş gövdesinden fışkıran körpe bir sürgün gibiydi henüz. Babasına göstermeden el ettik, işaret ettik. Bize hiç karşılık vermeden geçti. Babasıyla birlikte eve girdi Abdoş. Ertesi akşam kasabanın taksilerinden biriyle getirdiler Abdoşların evine gelini. Nikahlarını imamın kıydığını duyduk. Yüzü örtülüydü. Güzel mi, çirkin mi göremedik ama gördüğümüz kadarıyla Abdoş'tan daha iri yapılı, daha boylu posluydu gelin. Cuma geçti, cumartesi geçti, arsaya uğramadı. Sadece babası ile birlikte çarşıdan dönerken gördük akşamüstleri Abdoş'u. Babasının yanında hep yaşlı bir ağacın gövdesinden fışkıran sürgün gibiydi öyle. Pazar sabahı bütün çocuklar arsadaydı. Kızlar kaydırak oynuyorlardı. Biz topumuzu ceplerimizde meşelerimizi unutmuş, uçurtma uçurmaya hazırlanıyorduk. Üçümüz yere çömelmiş, uçurtmanın terazisini ayarlıyorduk ki birden yanı başımızda bizi seyrederken gördük Abdoş'u. Uçurtmayı yerde bırakıp doğrulduk. Abdoş'un yöresini sardık. Nasılsın Abdoş, ne haber? Dedim. Çocuklar cıvıttılar. Nasıl, nasıl geçti, tatlı mıydı? Gibilerden sorulara boğdular Abdoş'u. Cemile ile Ayten durmuş, konuştuklarımızı duymaya çalışıyorlardı. Abdoş kızardı, çekingenleşti. Dedi bir iki kez. Yüzü sararmış, süzülmüş görünüyordu. Sözü değiştirmeye çalıştım. Hadi gel oynayalım dedim. İstersen top, istersen meşe. İstersen gel uçurtma uçur sen de bizimle. Abdoş rahatladı biraz. Elleri gerisinde bağlı, bir adım açıldı bizden. Siz oynayın dedi, ben seyrederim. Anlaşıldı. Top, meşe, uçurtma uçurmak, birdir saklambaç oynamak, bağıra çağıra koşuşmak geçmişti artık Abdoş'tan. Hüsnü takıldı. Şaka mı oğlum? O evlendi, büyüdü, adam oldu. Bizimle oynamaz, kahveye gider, büyüklerle oturur artık. Bir şeyler mırıldanmak istedi Abdoş. Baktım sıkıldıkça sıkılıyor. Hüsnü'ye, rahat bırak Abdoş'u dedim. İsmail, neredeyse öyle oldu. Uçurtacaksak uçuralım şu uçurtmayı, dedi. Üçümüz yeniden uçurtmanın başına çömeldik. Abdoş yanı başımızda kaldı. Ayrılamıyordu bizden. Bir süre sessiz sessiz bizim gürültü patırtı uçurtmanın kuyruğunu, terazisini ayarlamamızı seyretti. Sonra tutamadı kendini. Ne mutlu size dediğini duydum. Ne oldu Abdoş dedim. Abdoş gözleri İsmail'in elindeki uçurtmada içine çekti. Ben çocukluğuma doyamadım işte. Hiç acele etmeyin. Uçurtma uçurmak, meşe oynamak evlenmekten daha iyi. Gözleri çakır. Eteğinde patlayan gür bir su damarı koyu kuşatan tepenin bütün görünüşünü değiştiriyordu. Suyun yukarılarında tepe çepçevre makilerle örtülüydü. Suyun çıktığı yerden başlayan uygar bir yeşillik geniş bir çember çiziyor, set set ayva, portakal, limon, mandalina bahçeleri denize doğru iniyordu. Su damarı önce küçük bir yalağa dolduruyor, yalaktan taşarak açık bir oluktan 10 adım ileride büyük bir havuza akıyordu. Havuzun bir yanında bir asma, bir yanında iki katlı bir kır evi vardı. Az aşağıda bir limon bahçesinin basık duvarı boyunca uzayan bir yol üzerinde değişik aralarla ambar, samanlık, ağıl sıralanıyordu. Ege'nin yazın tadını uzatan güneşli güz ikindilerinden biriydi. Havada portakal, limon kokuları, toprakta sabahın ilk saatlerinde yağmış bir yağmurun nemi. Bey asmanın altında kurulmuş küçük bir masada bahçesinin tohurunu almak isteyen İzmirli Yahudi ile oturmuş rakı içiyordu. Suskundu bütün bahçe. Bey'in Yahudi'nin konuşmaları havuza akan suyun sesine karışıyor, tepede makiler arasında yayılan koyunların çıngırak sesleri duyuluyordu uzaktan. Havuzun çevresinde dolanan, arada bir havuza girip çıktıkça silkinen kazların, ördeklerin bağırışmaları, kanat sesleri bozuyordu bu sessizliği. Bey'in 8 yaşındaki oğlu havuzun yanında dolanıyor, kazlar ördeklerle oynuyordu canı sıkıldıkça. Arada bir sesini yükselttikçe babasının dedikleri geliyordu kulağına. Vermen, ben malımı bedavaya vermem. Çağırırım yakın köylüleri, gelsinler toplasınlar, doya doya yesinler daha iyi. Dur bey, dinle, hemen kızma, diye aşağıdan alıyordu Yahudi. Babası öfkeyle sallıyordu elini. Ben aç değilim. Geçimim yalnız bu bahçeye bağlı değil. Yahudi daha yumuşak, duyulması güç bir sesle "Anlaşırız bey, anlaşırız, sen merak etme," diyordu. Çocuk kızıp babasının Yahudi'yi dövmesinden korkuyordu bazı bazı. Evden elinde büyük bir sahanla genç bir kadın çıktı. Babası kalktı, sahanı elinden alırken kadına "Sen merak etme, gir içeri," dedi. Sahanı masaya götürdü. Kadın ördek kızartmıştı babasıyla Yahudi'ye. Çocuk ilk kez annesinden başka bir kadınla karşılıklı konuştuğunu görüyordu babasının. Babasına annesinden başka bir kadının yemek pişirmesini, babası ile kadın arasındaki yakınlığı yadırgadı. Babası ördek yemeye çağırdı onu. Çocuk "Tokum," dedi, masaya yaklaşmadı. Babası neden hoşlandığını biliyordu onun. Belinden parabellum tabancasını çıkardı. Beraber çömeldiler. Çocuğun sağ eli babasının sağ avucunun içinde, birlikte tabancayı kavradılar. Çocuk babasının yardımı ile tetiği çekti. 10 adım ileride boz renkli bir taş parçasına doğru 9'luk şarjörü boşalttılar. Taş Yahudi'nin gözleri önünde paramparça oldu. Çocuk sevindi. Babası ile doğruldukları sırada aşağıda ambarın önünde kendi yaşlarında bir kız durmuş çocuğa bakıyordu. Kız onu eliyle çağırdı. Babası saçlarını okşadı. "Hadi," dedi, "gidin oynayın." Ambara doğru yürüdü. Gömleğinin şalvarının içinde kendi yaşında olsa bile kendisinden büyük görünen bir duruşu vardı kızın. Buğday sarısı örgülü uzun saçları, mavi gözleriyle kız hemen etkisi altına almıştı onu. "Kız gelsene," dedi. Kızın ardından yürüdü. Ambarın, samanlığın önünden geçtiler. Havuz ev gerilerinde yükselen ağaçlar arkasında görünmez oldu. Ağla girdiler. Kız elinden tutuyordu. "Adın ne senin?" "Mehmet." "Benim Hüsniye." Çocuk bakışlarını kızın gözlerinden ayıramıyordu. Hayran mırıldandı. "Gözlerin çakır." Kız güldü. Onun iki elini birden tuttu. "Hadi Hüsniyeciğim de bana. Sarıl." Çocuk sarıldı. Kızın yanaklarının serinliğini duydu yanakları üzerinde. Saçlarının kır kokusunu aldı. "Hüsniyeciğim," diye fısıldadı. Kız yüzünü öpmeye başladı onun. "Mehmet'im benim, beyim. Hadi kocam ol benim, sen de öp beni." Ağalın dip duvarı boyunca uzanan bir yalak vardı. Kız yalağın içinde kuru otların üstüne sırt üstü uzandı. Çocuğu üstüne aldı. Birbirlerine sarıldılar, öpüştüler, öpüştüler. Ağalın karanlığında çakır gözleri ateş böcekleri gibi parlıyordu kızın. Çocuk gittikçe hoşlanıyordu bu oyundan. Oyunlarını yarıda kesen kız oldu. Ağalın kapısı önüne çıktılar. Kız gözleri ışıldayarak çocuğun karşısında durdu. "Beyin oğlu musun sen?" "Oğluyum, sen kimsin?" Kız saç örgülerini omuzlarının gerisine attı. "Kadir Kahya'nın kızıyım. Babam dağda sürünün başında. Anamı demin görmedin mi sizin evde?" Çocuk az önce babasına ördek pişiren kadının kızı olduğunu anladı Hüsniye'nin. "Laf olsun," diye "iyi," dedi. Kız onun ceketinin kolunda kalan bir ot parçasını aldı. "Baban ölünce bu bahçe senin olacak, değil mi?" Babasının ölümü sözünden hoşlanmadı çocuk. Gene de uysallıkla karşılık verdi. "Neden sordun?" Kız ellerini tuttu, sokuldu yeniden ona. "Ne iyi, o zaman ben yerleşirim eve. Sen de rakı içersin büyüyünce. Gelir gidersin. Ben yemek pişiririm, ben bakarım sana." Çocuk "olur," dedi. Sonra az önceki oyunlarının doyamadığı tadıyla "hadi gene oynayalım," diye sarıldı kıza. Yine yalağın otları üstüne döndüler. Kız şalvarını sıyırdı, bacaklarından çocuğun pantolonunun önünü çözdü bu kez. Neden ne yaptıklarını bilmeden birbirlerine sürtünerek doyamadan, bıkmadan uzun süre sarıldılar, öpüştüler. Kızın saçlarının kokusu ot kokularına karıştı. Çakır gözleri ateş böcekleri gibi ağalın karanlıklarında ışıldadı. Neden sonra dışarıdan babasının kendisini çağırdığını duydu çocuk. Acele toparlandılar. Birlikte ağıldan çıktılar. Yaklaştıklarında babasının yüzü gülüyor, Yahudi gülmeye çalışıyordu. Alışverişi bitirmişlerdi anlaşılan. İlçeye, evlerine döneceklerdi. Babası, Yahudi, o bahçeden aşağıya doğru yürüdüler. Çocuk 4-5 adım atınca dönüp geriye bakmaktan kendini alamadı. Annesi evin merdivenlerindeydi. Hüsniye saçlarının örgülerini parmakları arasında çekiştirerek havuzun yanında durmuş ona bakıyordu. El salladı. Hüsniye ardından seslendi. "Gene gel. Baban gelince sen de gel." Çocuk "gelirim," diye bağırdı. Hüsniye'ye bir daha el salladı. Tanrı'nın kırlarında. Kamyon yük arabalarının, gelip geçen bineklilerin çizdiği toprak bir yolda tarlalar otlaklar arasında ilerliyordu. Tarla kıyılarında çoklukla eğik yolları geçerken yan yatıyor, derelere, hendeklere girip çıktıkça sık sık eğilip doğruluyor, ancak otların kısa düzlüklerinde dengesini bularak hafif bir hız alabiliyordu. Bazen Mersin, Erguvan, hayıt kümeleri yolu daraltıyorlar, ağaçlar dallarını yolunun üstüne doğru uzatıyorlardı. Kamyon önüne çıkan, üstünden sarkan bütün bu yeşilliklere sürtünerek yol açıyordu kendine. Tarlanın kırlarında bir avcı bir oduncuyu vurmuştu. Nasıl karşılaştıklarını, aralarında ne geçtiğini, avcının oduncuyu nasıl, neden vurduğunu bilen gören yoktu. Yan kanıtlara suçun nasıl işlendiğini çözmeye çalışan mahkeme görevlileri, savunmanın doğru olup olmadığını yerinde incelemekten dönüyordu.
Ayrım sonu.